İsa yargılanıyor. Matta 26-27, Yuhanna 18-19. Dinleyici dostlar, size esenlik olsun. Öngördüğü doğruluk yolunu herkesin anlamasını ve bu yola boyun eğmesini isteyen ve onunla sonsuz bir esenliğe sahip olmasını arzu eden Esenlik Rabbi Tanrı'nın adıyla sizleri selamlıyoruz. Doğruluk Yolu adlı programımızı sunmak üzere bugün tekrar sizlerle beraber olabildiğimiz için mutluyuz. Kutsal yazılarda yaptığımız yolculuğumuzda Tanrı'nın günahkarları sonsuz cezadan kurtarmak için tasarlamış olduğu kurtuluş planının Tanrı'nın peygamberleri tarafından nasıl ilan edildiğini duyduk. Sözünü ettiğimiz bu kurtuluş planı nedir? Kurtuluş planı Mesih'in çarmıhtaki ölümüdür. Tanrı'nın peygamberleri doğru olan Mesih'in kusursuz bir kurbanlık koyun gibi ölmesi, doğru olmayanlar için kanını dökmesi ve günahlarımızın cezasını bizim yerimize çekmesi gerektiğine tanıklık ettiler. Ancak böylelikle Tanrı günahlarımızı bağışlayabilir ve adaletinden ödün vermeden bizi doğru sayabilirdi. Kutsal yazıları kronolojik bir çalışma yaparak inceliyoruz ve şimdi öykülerin en önemlisine, yani Mesih'in ölümü ve dirilişiyle ilgili tarihi öyküye yaklaşmaktayız. Tanrı'nın isteğiyle bugünkü ve bundan sonraki derslerimizde İsa Mesih'in dünyanın günahlarını taşımak için yaşamını nasıl sunduğunu göreceğiz.
Son dersimizde başkâhinlerin kendilerini İsa'nın ve öğrencilerinin bulundukları yere götürmesi için bir haini nasıl satın aldıklarını gördük. Onların İsa'yı nasıl tutukladıklarını ve bağlayıp götürdüklerini öğrendik. Bu olay şaşırtıcıdır. Tanrı'nın gücüyle dolu olan İsa, düşmanlarının kendisini ele geçirmelerine neden izin verdi? İsa, düşmanlarının kendisini tutuklamalarına izin verdi. Çünkü ona iman eden herkesin günahlarının bağışlanmasına kavuşabilmesi için Mesih'in nasıl acı çekmesi ve ölmesi ve üçüncü gün ölümden dirilmesi gerektiğini önceden bildiren peygamberlerin yazıları yerine gelmeliydi. Peygamberlerin aynen önceden bildirmiş oldukları gibi Mesih kesime götürülen bir kuzu gibi olacaktı. Yeşaya 53:7. Şimdi din önderleri İsa'yı tutukladıktan sonra o karanlık gecede neler olduğunu görmek için müjdeyi okumaya devam edelim. Kutsal yazılar şöyle der. Markos 14:53-72. İsa'yı görevli başkâhine götürdüler. Bütün başkâhinler, ileri gelenler ve din bilginleri de orada toplandı. Petrus, İsa'yı başkâhinin avlusunun içine kadar uzaktan izledi. Avluda nöbetçilerle birlikte ateşin başında oturup ısınmaya başladı. Başkâhinler ve yüksek kurulun öteki üyeleri, İsa'yı ölüm cezasına çarptırmak için kendisine karşı tanık arıyor ama bulamıyorlardı. Birçok kişi ona karşı yalan yere tanıklık ettiyse de, tanıklıkları birbirini tutmadı. Bazıları kalkıp ona karşı yalan yere şöyle tanıklık ettiler. Biz onun el ile yapılmış bu tapınağı yıkacağım ve üç günde el ile yapılmamış başka bir tapınak kuracağım dediğini işittik. Ama bu noktada bile tanıklıkları birbirini tutmadı. Sonra başkâhin topluluğun ortasında ayağa kalkarak İsa'ya, "Hiç yanıt vermeyecek misin? Nedir bunların sana karşı ettiği bu tanıklıklar?" diyerek sordu. Ne var ki İsa susmaya devam etti. Hiç yanıt vermedi. Başkâhin ona yeniden, "Yüce olanın oğlu Mesih, sen misin?" diye sordu. İsa, "Benim," dedi. "Ve sizler, insanoğlunun kudretli olanın sağında oturduğunu ve göğün bulutları ile geldiğini göreceksiniz." Başkâhin giysilerini yırtarak, "Artık tanıklara ne ihtiyacımız var?" dedi. "Küfrü işittiniz, buna ne diyorsunuz?" Hepsi, İsa'nın ölüm cezasını hak ettiğine karar verdiler. Bazıları onun üzerine tükürmeye, gözlerini bağlayarak onu yumruklamaya başladılar. "Haydi peygamberliğini göster," diyorlardı. Nöbetçiler de onu aralarına alıp tokatladılar. Petrus aşağıda avludayken başkâhinin hizmetçi kızlarından biri geldi. Isınmakta olan Petrus'u görünce onu dikkatle süzüp, "Sen de Nasıralı İsa ile birlikteydin," dedi. Petrus ise bunu inkar ederek, "Senin neden söz ettiğini bilmiyorum, anlamıyorum," dedi. Ve dışarıya, dış kapının önüne çıktı. Bu arada horoz öttü. Hizmetçi kız Petrus'u görünce çevrede duranlara yine, "Bu adam onlardan biri," demeye başladı. Petrus tekrar inkar etti. Çevrede duranlar az sonra Petrus'a yine, "Gerçekten onlardansın, sen de Celilelisin," dediler. Petrus kendine lanet okuyup ant içerek sözünü ettiğiniz o adamı tanımıyorum dedi. Tam o anda horoz ikinci kez öttü. Petrus, İsa'nın kendisine horoz iki kez ötmeden beni üç kez inkar edeceksin dediğini hatırladı ve hüngür hüngür ağlamaya başladı. Matta 27:1-4. Sabah olunca bütün başkâhinleriyle halkın ileri gelenleri İsa'yı ölüm cezasına çarptırmak konusunda anlaştılar. Onu bağladılar ve götürüp vali Pilatus'a teslim ettiler. İsa'ya ihanet eden Yahuda, onun mahkum edildiğini görünce yaptığına pişman oldu. 30 gümüşü başkâhinlere ve ileri gelenlere geri götürdü. "Ben suçsuz birini ele vermekle günah işledim," dedi. Onlar ise "Bundan bize ne? Onu sen düşün," dediler. Yuhanna 18:28-38. Sabah erkenden Yahudi yetkililer İsa'yı Kayafa'nın başkâhinin yanından alarak Romalı valinin konağına götürdüler. Dinsel kuralları bozmamak ve fısıh yemeğini yiyebilmek için kendileri vali konağına girmediler. Bunun üzerine Pilatus dışarı çıkıp yanlarına geldi. "Bu adamı neyle suçluyorsunuz?" diye sordu. Ona şu karşılığı verdiler: "Bu adam kötülük eden biri olmasaydı onu sana getirmezdik." Pilatus, "Onu siz alın, kendi yasanıza göre yargılayın," dedi. Yahudi yetkililer, "Bizim hiç kimseyi ölüm cezasına çarptırma yetkimiz yok," dediler. Bu, İsa'nın nasıl öleceğini belirtmek için söylediği sözler yerine gelsin diye oldu. Pilatus yine vali konağına girdi. İsa'yı çağırıp ona, "Sen Yahudilerin kralı mısın?" diye sordu. İsa şöyle karşılık verdi: "Bunu kendiliğinden mi söylüyorsun, yoksa başkaları mı sana söyledi?" Pilatus, "Ben Yahudi miyim?" dedi. "Seni bana kendi ulusun ve başkâhinlerin teslim ettiler. Ne yaptın?" İsa, "Benim krallığım bu dünyadan değildir," diye karşılık verdi. "Krallığım bu dünyadan olsaydı, yandaşlarım Yahudi yetkililere teslim edilmemem için savaşırlardı. Oysa benim krallığım buradan değildir." Pilatus, "Demek sen bir kralsın, öyle mi?" dedi. İsa, "Kral olduğumu sen söylüyorsun," karşılığını verdi. "Ben gerçeğe tanıklık etmek için doğdum. Bunun için dünyaya geldim. Gerçekten yana olan herkes benim sesimi işitir." Pilatus ona, "Gerçek nedir?" diye sordu. Bunu söyledikten sonra Pilatus yine dışarıya, Yahudilerin yanına çıktı. Onlara, "Ben onda hiçbir suç görmüyorum," dedi. Luka 23:5-7. Ama onlar üstelediler: "Yahudiye'nin her tarafında öğretişini yayarak halk'ı kışkırtıyor. Celile'den başlayıp ta buraya kadar geldi," dediler. Pilatus bunu duyunca, "Bu adam Celileli mi?" diye sordu. İsa'nın Herodes'in yönetimindeki bölgeden geldiğini öğrenince, kendisini o sırada Yeruşalim'de bulunan Herodes'e gönderdi. Luka 23:8-17. Herodes İsa'yı görünce çok sevindi. Ona ilişkin haberler duyduğu için çoktandır onu görmek istiyor, gerçekleştireceği bir belirtiye tanık olmayı umuyordu. Ona birçok soru sordu ama o hiç karşılık vermedi. Orada duran başkâhinler ile din bilginleri İsa'yı ağır bir dille suçladılar. Herodes de askerleriyle birlikte onu aşağılayıp alay etti. Ona gösterişli bir kaftan giydirip Pilatus'a geri gönderdi. Bu olaydan önce birbirine düşman olan Herodes ile Pilatus o gün dost oldular. Pilatus, başkâhinleri, yöneticileri ve halkı toplayarak onlara, "Siz bu adamı bana, halkı saptırıyor diye getirdiniz," dedi. "Oysa ben bu adamı sizin önünüzde sorguya çektim ve kendisinde öne sürdüğünüz suçlardan hiçbirini bulmadım. Herodes de bulmamış olmalı ki onu bize geri gönderdi. Görüyorsunuz, ölüm cezasını gerektiren hiçbir şey yapmadı. Bu nedenle ben onu dövdürüp salıvereceğim." Yuhanna 18:39-40. "Ama sizin bir geleneğiniz var. Her fısıh bayramında sizin için birini salıveriyorum. Yahudilerin kralını sizin için salıvermemi ister misiniz?" Onlar yine, "Bu adamı değil, Barabba'yı isteriz," diye bağırıştılar. Luka 23:19-22. Barabba, kente çıkan bir ayaklanmaya katılmaktan ve adam öldürmekten hapse atılmıştı. İsa'yı salıvermek isteyen Pilatus onlara yeniden seslendi. Onlar ise, "Onu çarmıha ger, onu çarmıha ger," diye bağırışıp durdular. Pilatus üçüncü kez, "Bu adam ne kötülük yaptı ki?" dedi. "Ölüm cezasını gerektirecek hiçbir suç bulmadım onda. Bu nedenle onu dövdürüp salıvereceğim." Yuhanna 19:1-12. O zaman Pilatus İsa'yı tutup kamçılattı. Askerler de dikenlerden bir taç örüp onun başına geçirdiler. Sonra ona mor bir kaftan giydirdiler. Önüne geliyor, "Selam ey Yahudilerin kralı," diyor, yüzüne tokat atıyorlardı. Üzerine tükürdüler, kamışı alıp başına defalarca vurdular. Matta 27:30. Pilatus yine dışarı çıktı, Yahudilere, "İşte onu dışarıya size getiriyorum, onda hiçbir suç bulmadığımı bilesiniz," dedi. Böylece İsa, başındaki dikenli taç ve üzerindeki mor kaftan ile dışarı çıktı. Pilatus onlara, "İşte o adam," dedi. Başkâhinler ve görevliler İsa'yı görünce, "Çarmıha ger, çarmıha ger!" diye bağırıştılar. Pilatus, "Onu siz alıp çarmıha gerin," dedi. "Ben onda bir suç bulamıyorum." Yahudiler şu karşılığı verdiler: "Bizim bir yasamız var. Bu yasaya göre onun ölmesi gerekir. Çünkü kendisinin Tanrı oğlu olduğunu ileri sürüyor." Pilatus bu sözü işitince daha çok korktu. Yine vali konağına girip İsa'ya, "Sen nereden geliyorsun?" diye sordu. İsa ona yanıt vermedi. Pilatus, "Benimle konuşmayacak mısın?" dedi. "Seni salıvermeye de, çarmıha germeye de yetkim olduğunu bilmiyor musun?" İsa, "Sana gökten verilmeseydi, benim üzerimde hiçbir yetkin olmazdı," diye karşılık verdi. "Bu nedenle, beni sana teslim edenin günahı daha büyüktür." Bunun üzerine Pilatus, İsa'yı salıvermek istedi. Ama Yahudiler, "Bu adamı salıverirsen, Sezar'ın dostu değilsin," diye bağırıştılar. "Kral olduğunu ileri süren herkes, Sezar'a karşı gelmiş olur." Matta 27:24-25. Pilatus elinden bir şey gelmediğini, tersine bir kargaşalığın başladığını görünce su aldı, kalabalığın önünde ellerini yıkayıp şöyle dedi: "Bu adamın kanından ben sorumlu değilim. Bu işe siz bakın." Bütün halk şu karşılığı verdi: "Onun kanının sorumluluğu bizim ve çocuklarımızın üzerinde olsun." Markos 15:15. Halkı memnun etmek isteyen Pilatus, onlar için Barabba'yı salıverdi. İsa'yı ise kamçılattıktan sonra çarmıha gerilmek üzere askerlere teslim etti. Böylece yaklaşık 700 yıl önce Yeşaya peygamberin Mesih hakkında yazarken önceden bildirmiş olduğu her şey eksiksiz olarak yerine gelmiş oldu. O, baskı görüp eziyet çektiyse de ağzını açmadı. Kesime götürülen kuzu gibi, kırkıcıların önünde sessizce duran koyun gibi açmadı ağzını. Yeşaya 53:7. Yeşaya aynı zamanda Mesih'in söylemiş olduğu şu sözleri de kaleme aldı: "Bana vuranlara sırtımı açtım, yanaklarımı uzattım sakalımı yolanlara, aşağılamalardan, tükürükten yüzümü gizlemedim." Yeşaya 50:6. Bugün Yahudilerin din önderlerinin kutsal ve doğru Mesih'e zulmedip işkence ettikleri ve onu ölüm cezasına mahkum ettikleri zaman bu davranışları ile peygamberlerin yazılarını nasıl yerine getirmiş olduklarını gördük. Din önderleri Mesih'i neden ölüme mahkum ettiler? Onu ölüme mahkum ettiler çünkü gerçeğin ışığına katlanamadılar. İsa onlara gerçeği söylemişti ve bu gerçek onların ikiyüzlülüklerini ve kötülüklerini ortaya çıkarıyordu. İsa'nın kendisi gerçekti. Işık dünyaya geldi ama insanlar karanlığı tercih ettiler. Çünkü yaptıkları işler kötüydü. Ve Adem oğulları ışığa katlanamadıkları için tek çareleri onu söndürme girişiminde bulunmak oldu. Kutsal yazılar bu konuyu şu sözlerle ilan ederler: "Işık karanlıkta parlar. Karanlık onu alt edemedi, anlamadı. Bu çağın önderlerinden hiçbiri onu anlamadı. Eğer anlasalardı, yüce Rabbi çarmıha germezlerdi. O, Rab İsa Mesih, dünyadaydı. Dünya, onun aracılığıyla var oldu ama dünya onu tanımadı. Kendi yurduna geldi ama kendi halkı onu kabul etmedi. Ama kendisini kabul edip adına iman edenlerin hepsine Tanrı'nın çocukları olma hakkını verdi." Yuhanna 1:5, 1. Korintliler 2:8, Yuhanna 1:10-12.
Sevgili dostlar, dinlediğiniz için teşekkür ederiz. Bir sonraki derste Adem oğullarının Peygamber Davut'un mezmurlarda Mesih ile ilgili yazmış olduğu sözlerini göreceğiz. Sizi bu dersimize katılmaya davet ediyoruz. Ellerimi, ayaklarımı deliyorlar. Mezmur 22:16. Siz Peygamber Yeşaya'nın Mesih'in çektiği acılarla ilgili uzun zaman önceden bildirmiş olduğu şu sözleri üzerinde düşünürken, Tanrı sizi bereketlesin. O baskı görüp eziyet çektiyse de ağzını açmadı. kesime götürülen kuzu gibi, kırkıcıların önünde sessizce duran koyun gibi açmadı ağzını. Yaşaya 53, 7.